Evet, herkese selamlar tekrar. Yepyeni bir bölüme hoş geldiniz. Çok değişik masallarda. Şu bir dakika mikrofonu falan bir ayarlayayım. Öyle şappadanak oturdum da mikrofonun karşısına. Şimdi fark etmişsinizdir aslında konuşmalarımızdan falan. Televizyon izlemeyi uzun zamandır bıraktım ben. Böyle kimi zaman internette dolaşırken YouTube'da falan rastladığım videolar oluyor. Gündemi takip ederken. Çekim kalitesi falan açısından içler acısı olduğunu söyleyebiliriz. Hani birçoğunun, evet, kamerayı önüne alanın yorum yaptığı bir platform aslında. Ama yine de bazı meslekler açısından yeni bir mecra olduğu için, mesela gazetecilik, izlediğiniz videodaki içeriğe önem veriyorsunuz. Öyle şaşalı ekipman, malzemeler, ışıklar, açılar sizi pek ilgilendirmiyor. O konuyla konuşan kimse, videoyu onun için açıyorsunuz ve izlemeye, hatta dinlemeye başlıyorsunuz. Çoğu zaman belki de görüntüye bakmıyorsunuz bile. Hep aynı açı, hep aynı adamın suratı. Gerek yok yani. Arkamı dönüyorum, dinliyorum diyorsun. Çünkü karşıda bir adam var ya da bir kadın konuşuyor. Aynı görüntü, dediğim gibi aynı açı. Böyle podcast gibi dinliyorsun aslında. Tabii burada asıl lüks ve ilgi çekici olan istediğin zaman istediğin içeriği kendi seçiminle ekrana yansıtman. Tabii bazen algoritmanın tacizine maruz kaldığımız oluyor ama yine de olsun, bu kanalı önerme ya da ilgilenmiyorum seçeneklerini tıklayarak onu yönetebilirsin bir şekilde. O tür içerikleri ekrandan temizleyebiliyorsunuz. Bir kişinin ya da yayın kurulunun seçtiği içerikleri reklamlarla sarmalanmış olarak televizyondan izlemektense bu daha cazip geliyor sanki, hele bu son dönemde. Tabii bir de artık yavaş yavaş YouTube'un ölmesi var. Ölmesi derken böyle büyük canavarları hemen öldüremezsiniz ya. Önce lime lime parçalamaya başlarsınız. Sonra onun acı çektiğine şahit olduğunuzda motivasyonunuz artar ve işe daha çok asılmaya başlarsınız. Acı çekiyorsa bitebilir çünkü. Neler neler bitmedi ki, değil mi? Vakti zamanında MySpace diye bir platform vardı. Belki gençler bilmez. Bütün müzisyenler, müzikle ilgilenenler profiller oluşturdular. Hatta Justin Timberlake satın almıştı. Daha doğrusu büyük yatırım yaptı adam etmek için. Ölmez bitmez diyorlardı. Şimdi ise birçoğumuz adını sanını bile hatırlamıyor. Netscape diye bir şey vardı mesela. Tarayıcı. Herkes onu kullanırdı. Düşünsene, JavaScript'i bulan, geliştiren şirket bu. Sonra popülaritesini kaybediyor ve başka firmalara devirleri yapılıyor. Ve can çekişe çekişe ölüme mahkum oluyor. Dedim ya, hani büyük canavarlar asla ölmez. Hemen ölmez daha doğrusu. Önce acıtırsın, biraz kanatırsın, sonra yavaş yavaş ölüme terk edersin. Arnold Schwarzenegger bir filmde bir repliği vardı. Hatırlarsınız belki, böyle uzaylı bir yaratıktan yeşil bir sıvı akıyor. Ekip arkadaşı diyor ki kanıyor bu diyor. Arnold böyle cool bir şekilde dönüp diyor ki kanıyorsa ölüyordur. Aklımda kalmış bu replik yani. Kanıyorsa evet ölebilir. Şimdi o yüzden YouTube için bu ifadeyi kullandım çünkü kendileri de artık sanırım bunu kabul etti, yani kanadıklarını. Bu son uygulamalarla vesaire fark etmişsinizdir. Mesela daha önce yüklenen videoların içerisinden 60'ar saniyelik bölümleri kesip kırparak story formatında böyle yeniden yüklemeye izin veren bir uygulama başlatmışlar. Bu nedir? Bu, biz TikTok'la savaşa girdik demek yani. Çünkü bu formatı TikTok başlattı ve her ne kadar burun kıvırsak da TikTok'a, çok önemli bir kitle orada vakit geçiriyor. Bu şeye benziyor, hani zamanında bazı tipler vardı ya, CNBC izlerim, işte belgesellerde takılırım, şu gazeteyi okurum, hani ben çok entelektüelim ifadesiyle böyle bu yaptıklarını ispatlamaya çalışanlar. Onlar gibi hani TikTok'u işte tukaka, TikTok tukaka, sen ne yapıyorsun? Ben YouTube takılırım, hani daha kaliteliymiş gibi bir hava falan. Arkadaş, eline bir telefon tutuşturulmuş ve sen tüm vaktini orada harcıyorsun. Yani konuya bu açıdan baksana. Ne fark eder TikTok, Instagram ya da YouTube ya da başka bir platform olmasının ne önemi var? Temelde hepsinin toksik bir kategoride, bir çatı altında toplayabiliriz. Çünkü aslında ruhumuzun bozulmasına neden oluyorlar. O yüzden toksik diyorum. Bu bir şekilde böyle seni ele geçirip o çok değerli olan vaktini senden çalmaya çalışıyorlar. Ve bunun için çok çalışıyorlar. Burada aslında temel konu vakit. Çünkü kim ne derse desin, biz var olduğumuz andan itibaren neredeyse bütün icatlar bu vakit için yapıldı yani. İşimizi kolaylaştırmak, hızlandırmak için daha doğrusu bu icatları yapmışız. Hani tekerlek dediğin icattan itibaren bu değişmez. Tren, uçak, yollar, köprüler, makineler, aklına ne geliyorsa, dinamit bile madencilik ve inşaat alanında hız kazanmak için düşünülmüş ama tabii insan savaşmayı ve daha fazlasına sahip olmayı isteyen bir nankör, bir yavşak bir varlık olduğu için daha doğrusu bunu böyle amacının dışında kullanmaya başladı. Yani daha doğrusu asıl icat edildiği amacın dışında. İcat edildiği demeyelim de hani düşünüldüğü. Kısacası her şey daha hızlı olmak için. Çünkü vakti bu şekilde satın aldığınızda, örneğin bir yere gitmek için bir uçak kullandığınızda, normalden daha hızlı bir şekilde hareket ettiğiniz için yaşamınıza daha çok şey sığdırabilirsiniz. Daha çok şey yaşamak demek bu. Atalar boşuna dememiş hani vakit nakittir diye. Hani şöyle bir gerçek vardır ya, ölümün çaresi yok. Evet, bu hayattaki tek gerçek şey ölüm. Bunun tartışması yok. Örneğin o vakit geldiğinde ya benim şu kadar param var biraz erteleyelim mi gibi bir şansın yok. Ama işte bu vakti satın aldığınızda yaşamanızın içine daha çok şey katabiliyorsunuz. Tamam, çare yok, sonunda ölüyoruz hepimiz, ama burada başka bir şey önem taşıyor. O da nasıl yaşadığın, ne kadar yaşadığın. Bir noktadan diğerine 4 ayda 5 ayda gitmekle 4-5 saatte gitmenin arasında bir fark olmalı değil mi? Bir bedel olmalı. Ama biz bu hızı, konforu elde etmek için bu kadar çalışıp çabalarken başka mevzularla da karşılaşıyoruz. Mesela Google'ın sohbet robotu gibi. Facebook'ta bir sohbet robotu duyurusu yapmıştı geçen hafta, hatırlayacaksınız ki bu bana böyle bir saçma geliyor. Çünkü bu tamam, müşteri hizmetleri vesaire gibi işler için planlanıyor olabilir. Ulan düşünsene, tamam hani fabrikalardaki insan iş gücünün işte ne bileyim raflardan mal indirip kaldırmayı insanın eline bırakmak istemedikleri için bu robotları anlıyorsunuz da, hani insan ilişkileri için ya da marka insan arasındaki bağ için ortaya konmuş bir mesleği bile robotlara teslim etmek için çaba sarf ediyorlar. Neyse, bu sohbet robotları ilk etapta işte bu müşteri ilişkileriyle ilgili tasarlanmaya başlandı ama iş başka bir boyuta doğru gidiyor sanırım. Belki tamamen yalnızlığa mahkum olacak ve birbirinden yavaş yavaş kopacak insanoğlu. İşte bir iki kelam etmek için bile bu sohbet robotlarına belki mecbur bırakılacak. Bilmiyorum, tabii olabilir. Bunlardan her şey beklenir. Kimler abi bunlar diyoruz ya, hani her zaman işte oligarklar, Illuminati. Şimdi bu Facebook sohbet robotu ile ilgili bir haber düştü işte geçen hafta. Facebook demeyelim de hani Meta, şirketin adı değişti yani. Meta robotu, adı BlenderBot 3, tanıştırayım. BlenderBot 3'ün de çalışma mantığı aslında hepsiyle aynı. Oradan buradan bilgileri toparlayıp elindeki verilerle harmanlayarak size cevap veriyor. Şimdi aslında sistemin çalışma mantığı benim bu cevaplardan anladığım kadarıyla şöyle. Çok basit anlatacağım anladığımı. Hani bu akşamları yayınlanan televizyon programı var ya, Aileler Yarışıyor. Asuman kreasyonu sundu. İşte sistem onunla aynı aslında. Robot gidiyor, kendisine sorulan soruya internette en çok hangi cevap verilmiş onu toparlıyor. Sonra da bir sentez oluşturarak konuşuyor işte, ya da yazışıyor, neyse. 100 kişiye sorduk, Mark Zuckerberg hakkında ne düşünüyorsunuz? O cevabı harmanlıyor işte, yani bir şekilde çok da şey etmemek lazım. Şimdi asıl gündem bu gemi meselesi. Hepimiz aynı gemideyiz. Ama bir felaket anında bizim filikaları kullanma hakkımız yok işte, sorun burada. Filikaları sadece yetkililer kullanabiliyor. Gemi okey, aynı gemi ama işte statüler farklı. Şimdi bu gemi edebiyatı sanırım tarihin en uzak zamanlarından bu yana günümüze gelmiş bir söylem. Hani bu tarihi filmlerde mutlaka gördük ya, hani kürek mahkumları vardır böyle. Başında bir adam vardır sorumlu. Bir kaptan var işte, geminin kaptanı. Tarihin ilk dönemlerinden orta çağa uzanan bir hikayesi vardır bu kürek mahkumlarının. Tabii o zaman motor yok. Rüzgardan da çok fazla fayda sağlanamadığı için bu kürek mahkumları geminin ilerlemesi için elzem. Tabii buradaki mahkumiyeti de şöyle görmek lazım. Güçlü kuvvetli bir adam mahkumsa onu mutlu etmek de lazım. Bunun için de çaba sarf ediyorlar. İşte hasta olmasın, karnı tok olsun, sırtı pek olsun gibi. Sonuçta o adam bir değer. Ama o geminin gidebilmesi için. Sadece geminin gidebilmesi için. Başka bir değeri yok. Tabii o zamanlarda da korkulan şeyler var. Mesela kaptanın en çok korktuğu mevzulardan bir tanesi bu isyanlar, bulaşıcı hastalıklar özellikle. Mesela sarı humma, bulaşıcı bir hastalıkta herkes panik oluyor. Neden? Çünkü hepsi aynı gemide. Ama tabii kaptanın korkusuyla mahkumun korkusu aynı değil. Çünkü bir tehlike durumunda kaptanın kullanabileceği filikalar var. Filikaları kullanabilme yetkisi var. Seçtiği mürettebatla filikaya atlar, yine kurtarır kendini. Ama mahkum ölümle yüz yüze gelecek. Yani kaçınılmaz olarak. O yüzden ya sarı humma bulaşacak ölecek ya da açık sularda boğulacak. Neyse işte, yani açlıktan ölecek. Kaptan için büyük bir problem değil bu. O yine parasını bastırır, indiği yerde yeni köleler alır ya da yeni mahkumları yeni bir gemiye dahil eder. Sonuç olarak karınlarını doyuracak kadar azıkla yeni mahkumları başka bir gemide işine devam edebilirsin değil mi yani? Ama işte hepimiz aynı gemideyiz. Bir film var, adı Sarmaşık. Eğer izlemediyseniz mutlaka izlemeniz lazım. Tam da bu durumları anlatıyor aslında. Netflix'te falan vardı. Ben anlatmayayım da şimdi böyle spoiler vermeyelim. Mutlaka izleyin. O filmde metaforik olarak bir ülke ve hiyerarşik bir yapı anlatılıyor. Düşük bütçeli ve bol ödüllü güzel bir film. Benim hayran olduğum filmlerden bir tanesi. Bir de kafaya taktığım bir konu var. Şimdi geçen gün bir radyo kanalında bir yorum yapıldı bu gemi olayıyla ilgili. Ondan bahsetmem lazım. Şimdi yorumcu diyor ki, yani sunucu diyor ki, ülkede bazı kişilerin durumu hani Titanic batarken keman çalan adamın durumuna benziyormuş. Hani Titanic'teki orkestra batış sırasında sanki eğlencesine keman çalıyormuş gibi bir yorumdu böyle, yanlış hatırlamıyorsam. Hani bizde bir deyim vardır ya, mahalle yanarken saçını tarayan birey gibi. İşte ona denk bir yorum yaptı sunucu. Ya mahalle yanarken saçını tarayan birey, Titanic batarken keman çalan adamın ne alakası var ikisinin? Bir tanesi belki inancından dolayı yapıyor bunu, değil mi? Bence o sahne filmin en belki de can alıcı sahnelerinden bir tanesiydi. Aslında bir efsane olarak günümüze gelmiş bir mevzu ama yine hatırlatmak gerekirse hani gemi batarken enstrümanını, kemanını çalmaya devam eden Wallace diye birinin işte Titanic'ten çıkan eşyalardan bir tanesi şimdi bu müzede sergileniyor. Kemanın üzerinde de nişanlanmamızın şerefine Maria'dan Wallace'a diye bir not var. Hediye edilmiş belli. 2013 yılında da böyle açık artırmayla satıldı bu keman. 1.7 milyon dolar ödendi. Dolandırıcılık falan diyenler de oldu o zamanlar ama inanılan olay bu hani temelde. Neymiş efendim? Gemi batıyormuş da orkestra hala çalmaya devam ediyormuş. Zaten susmayan keman olarak da biliniyor bu. Ama burada adamın çaldığı şarkı öyle alalade bir şarkı değil ki. Her şeyden önce bir şarkı değil zaten, bir ilahi. Hani bir dua gibi algılamak lazım belki. Nearer my God to thee. Hani tekvinde geçen bir hadiseyi ilahileştirmişler o zamanlar. Bu adam da Titanic batarken kemanıyla bu ilahi çalıyor. Yani bir feryat gibi düşünmek lazım aslında orada. Hatta bak şimdi tekvinden o bölümü açacağım. Şimdi 28. bölüm. Yakup Berşeva'dan ayrılarak Haran'a doğru yola çıktı. Bir yere varıp orada geceledi çünkü güneş batmıştı. Oradaki taşlardan birini alıp başının altına koyarak yattı. Düşte, rüyasında yani, yeryüzüne bir merdiven dikildiğini, başının göklere eriştiğini gördü. Tanrı'nın melekleri merdivenden çıkıp iniyorlardı. Bölümde böyle diyor. Yani mahalle yandığında saçını tarayan bireyin psikolojisiyle bu adamınki bambaşka, yani bu keman çalan Wallace'ın. Burada elindeki enstrümanla yapabileceği tek şeyi yapıyor adam. Yani böyle yorumlar yaparken falan biraz dikkatli olmak lazım. Bilmiyorsan konuşma arkadaş. Neyse, ey yorulamam bu kadar. Gemi deyince benim aklıma ilk gelen, hani bir kelime söylenince böyle bir vizyon oluşur ya kafanızda. Benim hemen aklıma gemi deyince hemen aklıma Pek gelir. Pek. Eğer duymadıysanız Pek. Türkiye'nin en önemli gruplarından bir tanesi. Yani mutlaka duymadıysanız duymanız lazım. Şimdi örnek bir şarkısını da çalayım hatta. Bu konuyla pek alakası yok ama hani onlar başka bir şey için yazmışlar. Bu şarkının mutlaka hikayesini YouTube'dan öğrenmeniz lazım. Pek'in Twitter'dan takip edin. Bütün grup üyelerini takip edin. Nerede görürseniz dijitalde orada burada desteklemeniz lazım. Öyle bir grup yani. Mesela diyelim ki bulunduğunuz yere konsere mi geldiler? Gidin biletini alın. Konsere gidemeyecekseniz bile biletini almanız gereken gruplardan bir tanesi. Daha ne söyleyebilirim yani. Şimdi Pek'in güzel bir parçası var. Onunla bitireceğiz. Hepimiz aynı gemideyiz ya. Çok değişik masallardan bu haftalık bu kadar. Bir kere daha söyleyelim hani tarihe geçsin. Hepimiz aynı gemide miyiz gerçekten?
Sözde insanlar korkar Allah'tan, galubeladan. Bu yana bir gemi batıyor cani sulara. Çünkü kaptan korkar isyandan, fırtınalardan bile fazla. Bir gemi batıyor sulara. Alçak kaptan, sırra kadem o anda. Keşke anlattıklarım yalan olsa.
Çok değişik masallar.